Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen bir kısmının da bizlerin hazırlamış olduğu soruları hocamıza soruyor ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz. Programımıza soru göndermek isteyen dinleyicilerimiz 0537 734 4848 numaralı WhatsApp hattımıza sorularını gönderebilir. Bizler de buradan hocamıza sorularınızı iletir ve kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturmuş oluruz diyerek programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Sizler de sağ olun hocam. Bu hafta temizlikle alakalı bir sorumuz var, müsaadenizle onunla başlayalım.
Tabii.
Kurumuş necasetin elbiseye değmesiyle elbise kirlenmiş olur mu diye bir sorumuz var.
Şimdi bir necaseti, bir pisliğin namaza mani olması için, namaza engel olması için kişinin bedeninde, elbisesinde veya namaz kılınan yerde o pisliğin olması lazım.
Evet.
Ha, şimdi dolayısıyla o pislikten söz edilmesi için ya oraya o pislik konulmuş olmalı veya bulaşmış olmalı. Eğer bulaşmışsa o namaza manidir. Peki hangi pislik bulaşır? Sıvı olan veya yumuşak olan bulaşır. Ama katı olan, kurumuş olan elbiseye değdi, düştü. Mesela diyelim ki bir hayvanın tezeyi. Bu namaza mani olmaz. Niye? Çünkü elbisede iz bırakmıyor. Ama eğer elbisede iz bırakıyorsa o zaman tabii problem olur. Ama elbisede iz bırakmıyorsa o kurumuş olan necasetin elbiseye dokunmuş olması namaza engel olmaz.
Evet. Peki hocam. Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?
Şimdi
bir sorumuz var.
Malum bizim dinimizde sarhoş edici olan içkiler haramdır.
Evet.
Kimi İslam alimleri sarhoş edici içkiler arasında hiçbir ayrım gözetmeden, hepsinin necisül ayn, yani bizatihi pis olduğunu ve elbiseye bulaştığı zaman onun namaza engel olduğunu söyler bir kısım İslam alimleri.
Evet.
Bir kısmı da şarap ile diğer içkiler arasında ayrım yapar. Bunun sebebi şu, Kur'an-ı Kerim'de doğrudan şarap ifadesi kullanılıyor. Peygamberimizin hadislerinde de müskir ifadesi kullanılıyor. Şarap dediğimiz şey üzümden yapılan şarap, Türkiye'de bildiğimiz.
Evet.
Müskir ise sarhoş edici şey. Ya bunları değerlendirmeden dolayı bazı farklılıklar var. Ama şu var, şunu biz artık kabul ediyoruz. Hangi kabul ediyoruz değil, kesindir. Bu hangi içki olursa olsun, sarhoş ediciyse onu içmek haramdır. Bu ister kolonya olsun, hijyen maddesi olarak, ister şarap olsun, ister efendim bira olsun. Arpadan fark etmiyor hepsi. Peki bunlardan üzerine bulaşanlar veya hijyen için kullanılanlar var. Hijyen için. Dezenfekte ilaçları var bugün. Onlar içinde alkol var. Özellikle bu 2-3 senedir şey çıkalı, pandemi çıkalı biliyorsunuz. Bunları bol bol kullandık.
Evet.
Veya kolonya. Veya ispirto. Peki bunları içmek haram. Onda problem yok. Herhangi birisinin. Peki ben bunları hijyen olarak veya efendim dezenfekte olarak kullanırsam bu namaza mani mi değil mi sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu bunların namaza mani olmadığını söylüyor.
Evet.
Hijyen için veya dezenfekte için kullanılması halinde bunların namaza engel olmadığını söylüyor. Elmalı Hamdi Efendi merhum ispirtonun böyle namaza mani olmadığını söylemiş o tefsirinde. Evet. İspirto'da da alkol var biliyorsunuz. Hatta belki de en yoğun alkol İspirto'da var. Ve gerekçe olarak da o içilmek için değil, başka bir amaçla kullanılmıştır. Dolayısıyla o namaza mani değildir ama içilmesi haramdır diyor.
Diyor, evet. Yemin kefaretiyle alakalı bir sorumuz var hocam. Birden fazla yapılan yemin için bir kefaret yeter mi? Bu kefaret hayır kurumlarına verilebilir mi? Yemin kefareti olduğunu söylememiz hayır kurumlarına verilirse verilirken şart mıdır?
Biraz şimdi uzun bir soru oldu bir ama. Defa birden fazla yemin için kaç tane kefaret gerekir?
Hı hı.
Burada birkaç noktayı göz önünde bulundurmak lazım. Bir, yemin etmiş kişi bir konuda.
Hı hı.
Yeminini bozmuş, kefaretini ödemiş. Ondan sonra tekrar bir daha yemin etmiş. Sonraki yemini ister önceki yeminle aynı cinsten olsun, ister farklı cinsten olsun, sonraki yemini bozduğu zaman yeniden kefaret ödemesi gerekir.
Hmm.
Yani kefaretler tedahül etmiyor, birbirinin içine girmiyor yani.
Evet.
Ne zaman bu? Bir, yeminin bozmuş, kefareti ödemiş.
Hı hı.
Ondan sonra tekrar yemin etmiş, onu da bozmuş. Onun için de ayrıca kefaret ödemesi gerekir. İki, farklı konularda birden çok yemin etmiş. Yani bir demiş ki patlıcan yemeyeceğim diye yemin etmiş misal.
Hı hı.
Öbürü demiş ki işte filanla konuşmayacağım diye yemin etmiş. Öteki filan yere gitmeyeceğim diye yemin etmiş. Ne yaptı şimdi? Üç tane yemin etti. Bunlardan hangisini bozarsa ondan dolayı müstakil bir kefaret gerekir.
Evet.
Yani şu yemeği yemeyeceğim diye yemin etti, yedi, kefaretini ödeyecek. Falan yere gitmeyeceğim dedi, gitti, kefaretini ödeyecek. Bunların daha önce herhangi birisinin kefaretini ödenmiş olsun olmasın fark etmiyor. Bilmiyorum. Evet. Açıklandı herhalde.
Eyvallah hocam.
Yani farklı alanlarda, farklı konularla ilgili yeminler edilmişse, bu konulardan hangisi bozulduysa her birisi için ayrı ayrı kefaret ödemesi gerekir.
Evet.
Ama aynı konuda birden çok yemin etmiş. Vallahi sana gelmeyeceğim demiş. Sonra bir daha demiş vallahi sana gelmeyeceğim. Vallahi sana gelmeyeceğim bir daha demiş. Ama gitmiş. Bir kefaret.
Bir kefaret.
Bir kefaret. Ha, demek ki o zaman yeminin ediliş şekline göre hüküm farklı oluyor.
Evet.
Peki şimdi bu kefareti hayır kurumlarına verebilir mi? Şimdi kefaret de Kur'an-ı Kerim'de geçen 10 fakiri doyurmadır. 10 fakiri doyurma. O zaman demek ki bu yemin kefaretinin ödenmiş sayılması için 10 fakirin sabahlı akşamlı doyurulması veya 10 fakire fide verilmesi gerekir.
Hı hı.
Dolayısıyla hayır kurumlarla eğer verilirken bu şey yemin kefareti denilmişse ki bu yemin kefaretidir ve bunu ona göre vereceksiniz. Bu şekilde sizi vekil ediyorum derse, mesela diyelim ki bir okulun öğrencileri var fakir.
Hı hı.
Bir ortaokulun veya bir başka okulun. Şimdi genelde bunu ortaokul sözünü özellikle kullandım. Genelde bu tip şeylerde Kur'an kursu örnek verilir.
Hı.
Halbuki bunların hepsi öğrencidir.
Evet.
Ortaokulda da fakirler vardır, Kur'an kursunda da fakirler vardır. Yani özellikle onu söylemek şart değildir. Yani bir kurumda işte öğrenciler var, fakirler var. O kurumun yöneticisine veriyorsun, bunu diyorsun, yemin kefareti olarak ver. Ve o da gidiyor 10 tane ayrı çocuğa birer fitre miktarı veriyor para. Ha, bu olur.
Hı hı.
Ama öyle değil de sen kuruma verdin, onlar da aldılar, bu parayı koydular, kuru fasulye alıp yemek yapıp yedirdiler. Ha, bu olmaz.
Hı.
Ya, demek ki ne olacak? Ama şu olur, mesela hiç karıştırılmaz. O verilen kefaret parasıyla yemek yapılır.
O da sadece fakir öğrencilere.
Ve fakir öğrencilere o olur.
Olur.
Çünkü ayette
öğrencinin fakir olması şart mı hocam burada?
Şimdi şöyle, babası eğer çocuk ergenlik çağına gelmemişse babasının fakir olması lazım.
Hmm.
Ergenlik çağını geçmişse kendisinin fakir olması yeter.
Kefarette.
Kefarette.
Hmm.
Yani burada ıtam, yani yedirme var. Mesela ne yapsak biz, kişi tutsa 10 tane fakire bir sabah bir de akşam yemek verse, bu kefaret ödenmiş sayılıyor.
Çünkü zekatta böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla, değil mi hocam?
Nasıl?
Yani zekat verirken öğrenci olması kafi oluyor mu? Zekatta da
yok,
var mı bu?
Yok yok. Yani böyle diyenler var, ilim tahsili yapanlar.
Hmm.
Bu nedir? İlim tahsili yapanlar genelde çalışamadığı için paraları yoktur da ondan denilir.
Hmm.
Ama asıl olan
bu fakirlik. Kural zekatta da var ama, değil mi?
Fakirliktir asıl
olan. Hmm.
Zekatta da asıl olan fakirliktir.
Evet. Yani öğrencinin
fakir olması gerekir.
Gerekir zekat.
Yani şunu diyenler var ya, söyleyeyim. Öğrenci mi? Veya öğretmen mi? Tabii öğretmenler eskiden para almıyordu, maaş almıyordu.
Evet.
Bunlar ilimle meşgul olduğu için efendim para kazanamazlar, zaten fakirdirler. Hı-hı. Onlara verilir diyenler olmuş. Ama şimdi günümüzde öyle değil tabii. Yani öğretmenler maaş alıyor. Sonra işte öğrencilerin babaları zengin oluyor vesaire. Orada fakirliği dikkate evet. almak lazım. Bunu verirken söylemek gerekir mi? Hayır kurumuna verirken yemin kefareti olduğunu söylemek gerekir mi? Eğer o hayır kurumunun haliyle onu yemin kefareti olarak talebelere, öğrencilere veya fakirlere dağıtacağı için söylemek gerekir.
Evet.
Aksi halde alır onu adam, başka ihtiyacı
farklı şekilde olur. Değerlendirebilir. Evet. Bir diğer sorumuz da şöyle hocam. Bir baba diğerlerini mahrum edip sadece bir oğluna bağışta bulunmuşsa, bağışta bulunulan oğul bundan sorumlu mudur ve bu durumda ne yapmalıdır?
Şimdi şöyle, bulunmamalıdır bir defa. Yani çocuklar arasında ayrım yapmamalıdır. Yaptı, verdi birine, ötekine vermedi. Peki bu verdiği mal o oğlunun, çocuğunun malı olur mu? Olur. Niye? Şimdi bir kimse hayatındayken malını haram yollarda olmamak kaydıyla dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Yani satar, vakfeder, efendim sadaka olarak verir, hediye verir vesaire. Bu yetkisi var buna. Bu verdiği kişi ister yabancı olsun, ister kendi yakın olsun fark etmez. Ancak burada yabancıya verirken çocuklarını yoksul, mahrum bırakmama tavsiyesi var peygamberimize. Çünkü ashabtan birisi geliyor. Diyor ki ya Resulallah, benim işte çoluk çocuğum yok. Malımın tamamını vasiyet etmek istiyorum. Çok diyor. Üçte ikisini vasiyet etmek istiyorum. Çok diyor. Yarısını vasiyet etmek istiyorum. Çok diyor peygamberimiz. Üçte birini vasiyet etmek istiyorum. O da çok ya, et diyor. Edebilirsin. Ve arkasından senin diyor mirasçılarını başkalarına muhtaç bırakman malının tamamını vasiyet etmenden daha kötüdür diyor. Dolayısıyla bir kişi her ne kadar hayatındayken malını istediği şekilde verebiliyorsa başkalarına da kendi mirasçılarını, çocuklarını mahrum bırakması, muhtaç bırakması daha kötüdür. Onun için onları düşünmelidir. Evet. Zaten vasiyet ederse üçte birinden fazlası geçersizdir ayrı. Ama mal çok. Çocuklarına da yetiyor, başkalarına daha verebilir verdiği kadar. Kime verse versin. Ama kendi evlatlarına verirken adil davranmayı tavsiye ediyor peygamber. Adil davranmayı. Ama verdiyse verilen de olmaz demiyor. Evet. Yani o meşhur bir olay var. Çeşitli vesilelerle anlatmışızdır burada. Ashabtan birisi bir çocuğun elinden tutmuş getiriyor peygamber efendimize. Diyor ki ya Resulallah, bu benim oğlum. Ben buna mal vermek istiyorum. Annesi Resulullah'a şayet tutmazsanız biz kabul etmem dedi. Kabul etmeyiz dedi. Ne dersin? Peygamber Efendimiz soruyor. Başka çocukların var mı? Var. Onlara da mal verdin mi? Hayır. O zaman diyor zulmüne beni şahit tut.
Evet.
Çocukların arası da adil davran. Ama bak verdiysen geçersiz demiyor. Adil davranın. Ve onu zulüm olarak itiriyor. Yani bu bundan şunu çıkarıyor alimler. Verdiyse hukuken geçerlidir. Ama hukuken deyince buradaki söylediğim mevcut mer'i hukuk değil. Normal. Yani İslam bir hüküm olduğuna göre bu. İslam hukukuna göre geçerlidir. Ama baba sorumludur. Peki baba sorumlu da evlat sorumsuz mudur? Evlat bu hükümleri biliyorsa o da sorumlu olur.
Evet. Mesela, kardeşlerine karşı.
Şöyle bir şey vereyim, benzetme yapayım. Mesela bir adam birisinin fakir zannederek ona zekat veriyor. Ama verdiği kişi zengin. Bunu biliyor. Söylemiyor. Şimdi bu sorumlu değil mi? O da öbürü de aynı olur. Yani evlat da sorumlu olur. Onun için babalar çocukları arasında adil davranmalılar. Kayırmamalılar. Bunun bir de iki tane sosyolojik veya ne bileyim dünyevi şeyi var. Zorluğu, sıkıntısı var. Bir, böyle bir durumda, yani evlatların bazılarını verip bazılarını vermediğinde, vermediğin evlatlar babaya karşı buğz ederler.
Evet.
Küserler. Veya diğer kardeşlerine, verdiği kardeşlerine karşı buğz ederler. Onlarla araları bozulur. Bunlara meydan vermemek lazım.
Eyvallah.
Ancak bazı özel durumlarda verebilir. Mesela diyelim ki çocuklardan birisi ilim tahsiliyle uğraşıyor. Veya birisi hasta, çalışamıyor. Veya istediği halde iş bulamıyor. Veya kız çocuğu var, çalışamıyor. Bunlara verebilir ayrı şey. Bunları ayırabilir yani diğerleri.
Ayırabilir. Eyvallah. Yine mirasla alakalı bir sorumuz var hocam. Ölen kimsenin çocukları ve karısı varsa kardeşlerine de mirastan pay düşer mi?
Şimdi bu durum biraz değişebilir. Yani şöyle değişir. Yani bu mal taksimi meselesinde mirasçıların durumu dikkate alınır. Mesela şimdi şu sorduğum soru. Eşi var, çocukları var. Yani çocukları erkek mi, kız mı? Her ikisinde yani var mı? Ona göre değişir. Mesela örnek vereyim. Adamın karısı var, oğlu var, kızı var. Kardeşine miras düşmez burada. Adam ölmüş, karısı var, oğulları var. Kardeşine miras düşmez. Adam ölmüş, karısı var, kızı var. Kardeşi var bir de, erkek kardeşi. Erkek kardeşine burada miras düşer.
Allah Allah.
Durum değişiyor. Çünkü asabelik var o.
Evet.
Erkek kardeş asabedir. Miras sahipleri mirasını aldıktan sonra kalanı asabe alır. Ama mirasçılar içerisinde kendi oğlu varsa o asabe olduğu için kardeşe gitmez. Veya babası varsa o asabe olduğu için kardeşe gitmez.
Ne demek hocam asabe?
Asabe şöyle, ya da bunlar teknik tabirler de. Şimdi mirasçılardan kim hangi oranda pay alacağı belirtilmiş. Ayetlerde var, hadislerde var. Belirtilmiş. Bunları ashab-ı feraiz derler. Pay sahipleri. Bir de kişiye baba tarafından ulaşan erkek akrabalar var. Ölene. Baba tarafından gelen erkek akrabalar. Kimdir o? Mesela erkek kardeştir. Amcadır. Veyahut da işte kendi oğlu vardır. Oğlun oğlu vardır. Bunlara asabe denilir. Diğer pay sahipleri payını aldıktan sonra geriye kalan miras bunlara ait olur. Buna asabe denilir.
Asabe denilir. Eyvallah hocam. Buluntu eşya ile alakalı bir sorumuz. Buluntu eşya ile ilgili hükümler nelerdir demiş bir dinleyicimiz.
Şimdi bu da biraz tabii geniş bir konu. Bir adam yolda bir mal bulduğu zaman bunu almalı mı, almamalı mı?
Evet.
İki, alırken neye dikkat etmeli? Üç, aldıysa ne yapmalı? Dört, bulduğu bu mal canlı bir hayvansa onun beslenmesi ne olmalı? Şimdi insanların yolda sahipsiz buldukları şeyler üç çeşittir. Hatta dört diye, şimdi üç. Ne dört diye dedim, onu anlatayım. Bir, çocuk. Yani atıyorlar ya cami evlerine çöplükleri çocuklar maalesef. Buna lakit denilir.
Lakit.
İki, eşya. Mesela para, cüzdan, saat. Bunlara lukata denilir. Bir de hayvan. Koyun, keçi, deve, neyse, sığır. Bunlara da dalle denilir. Bir de köle vardı eskiden, onlara da abık denilirdi. Şimdi köle kalmadı.
Evet, onun için üçe indi.
Üçe indi. Şimdi bunların her biriyle ilgili ayrı ayrı hükümler var. Ama lukata deyince, yani buluntu eşya deyince bu üçlüden ikisini elemiş olalım.
Biraz daha bunu soruyor dinleyicimiz zaten.
Onu sadece cevaplayalım. Bir defa eğer kişi o yolda bulduğu mal almadığı takdirde sahibi gelip onu alacaksa, öyle bir güven varsa almaz, bırakır gider. Ama almadığı takdirde kötü niyetli birini alıp onu kendisine mal edineceği endişesi varsa veya almadığı takdirde onun bozulacağı, çürüyeceği, kokacağı, ekşiyeceği türde bir gıda maddesi vesaire ise alır. Alırken şahit tutar bak şimdi. Ne dedik? Neyi alır? almadığı takdirde telef olacağından veya başkası tarafından alınıp mal edinileceğinden korktuğu malları alır.
Evet.
Ha, iki, alırken şahit tutar. Ben bunu sahibine vermek üzere alıyorum der.
Hı
hı. İki, aldı, bunu diyerek aldı, ilan eder, sahibini arar.
Hı hı.
Ne kadar süreyle arar? O malın değerine göre değişir. Ama Hanefi alimleri daha çok işte 10 dirhem gümüş aşağı yukarı 40 gram veya 45 gram. 45 gram gümüş değerinden daha az ise onu 10 bir hafta ilan eder diyor.
Evet.
Ama daha fazla ise bir yıl diyor Hanefi alimleri. Tabii bu ilanın şekli de zamana göre değişir. Bir köyde bulduysan, küçük kasabada bulduysan onun ilan şekliyle İstanbul'da bulduysan ilan şekli farklıdır. En iyisi nedir? İstanbul'da onu götürüp emniyete, zabıtaya teslim etmektir.
Evet.
Çünkü malını kaybeden ondan arar. Ha, eskiden öyle değildi tabii. O yüzden ilan eder ve elinde tutardı. O süre zarfında sahibi gelmezse, isterse onu fakire verirdi. Kendisi fakirse kendisi yiyebilirdi. Ama ister fakire versin, ister kendisi fakir olduğu için onu kendisi alsın, tüketsin. Sahibi ileride gelir de o fakire verme sadakasını, tasaddukunu onaylarsa problem yok. Onaylamazsa bu sefer sahibi o malının değerini isterse bulandan, isterse verdiği fakirden alabilir.
Alabilir. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Allah razı olsun. Bu haftalıkta süremizin sonuna geldik. Gönlünüze sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programındaydık. Sizlerden gelen ve bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza sorduk ve kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturduk. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.